Ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Pek bir neşeliyiz Mehmet'le. Önce hangimiz giriş yapacak diye.
Evet, senin giriş olmadı. Ben hemen devraldım.
Evet. Oldu da, oldurmadın.
Evet, nasıl geçti tatilimiz Hande Hanım?
Şimdi ben sevmiyorum bu kadar uzun tatilleri. Neden? Sanki çok çalışıyormuşuz, üretiyormuşuz gibi. Gene klasik bir muhabbet olacak ama hani pazartesi bağladık, cumayı bağladık. Böyle bir 10 günlük işte tatil, bir izdiham. Yani biz düşün, yazla hani bedava böyle annemlerin yanına gitmedik. Ege'ye, Cunda'ya. O kadar bir izdiham. Babam böyle diyor ki arabayı yerinden kıpırdatamıyorum çünkü geldiğimde park yeri bulamıyorum falan diye. İnsanlar böyle akın akın herkes. Ya böyle bir sanki hani tatile gitmeni dövüyorlarmış gibi. Hani en temizinden paran olacak, gideceksin Singapur'a uzaklaşmak istiyorsan. Bu arada şöyle bir yorum olacak. İstanbul doluydu. Trafik açık sabah saatlerinde. Lakin sonrasında akşamüstü ve hele ki yani Suadiye Caddebostan biz sahile inmedik. Senin bir çalışma iş arkadaşın geldi yurt dışında. Hani onu öyle bir caddede buluşalım, gezelim. Sahili bir göstermek istedik. Utancımdan yerin dibine geçtim.
Çoktu.
Pislik içinde. Yani insanların çok olması ayrı bir şey ama pislik bırakmaları, çöplerini bütün çimlere ve yerlere atmaları, çekirdek çitleme bizim kültürümüzde var. Çok güzel. Yani bir sohbet olur değil mi? Öyle bir yoktur bir Norveçli'de çekirdek çitlemez ama al bir küçük poşet, al bir kap yani. Onun içine koy. Öküz bile yapmaz diyeceğim.
Evet, çok pislik açısından.
Nefret ettim.
Hani yani. Her türlü söyle. Yani bira içeni de şişesine bırakıyor. Piknik yapan, hiç alkolünü tüketmeyen de karpuz yani kabuklarına bırakıyor. Yani.
Aynen öyle. Modern, hiçbir fark yok. Bunun yani bu eğitimle de ilgili diyeceğim ama o da ayrı bir şey. Bilemedim. O yüzden İstanbul böyle bir de biz işte tamam müzelere gidelim dedik. Poyraz'ı gezelim, hayvanat var. Böyle sakin olur diye. Bir gün de Boğaz'a gidelim dedik. Borusan'a gidecektik. O Borusan Contemporary diye geçmiyor değil mi? Borusan Museum diye mi geçiyordu?
Evet, sanat müzesi galiba. Modern sanat.
Rumeli Hisar'ın orada. Araç park yeri bulamadığımız için giremedik. Zaten Bebek falan çok kalabalıktı. Biz Yeniköy'e doğru gittik. Sakindi nispeten. Yeniköy güzeldi. Ondan sonra tabii öğlen vakti yemek de yiyeceğiz. Ve her bir restoran böyle bir kazıklama üzerine kurulmuş.
Ama o normal fiyatlarıydı yani. Sonuçta adam şey çıkartmış. Menüsü öyle ama bizim Anadolu yakasına göre ayrı bir kazık attıklarını çok rahat söyleyebiliriz Yeniköy'de.
Bir de yani mesela tam şık bir restorana gittin. Yemeğini yedin. Kaliteli yemeğini yedin. Balığını yedin vesaire. Anlarım ben ücret vermene. Servis iyidir. Garsonların kalitesi iyidir. Çalan müzik, ambiyans her şey burada. Gene o fiyatı verip bir de iyi bir hizmet, böyle fonda berbat bir müzik. Şimdi yanlış anlaşılmasın diye de çok dikkatli seçiyorum. Ya böyle gelip bir Arap turist oturuyor falan. Hani her şey iç içe geçmiş memleketimde. Hani ona çok üzüldüm. Sonra mesela bir şeyde Sapanca'ya gittik. Bu arada Ormanya diye bir yer keşfettik. Ya bunu belki herkes biliyordu, biz çok sonra keşfettik. Çok güzel bir hayvanat bahçesi ama sadece hayvanat bahçesi de değil, bir doğal yaşam alanı. Böyle bir komplike, entegre bir yer diyeyim. Yani kamp yapabiliyorsun, çadır kurabiliyorsun. Piknik alanları var ama çok gerçekten nezih yapmışlar. Hani böyle dağılmıyorsun doğaya, temiz ahşap masalar değil mi?
Kocaeli Belediyesi'nin bir kısım borcu oraya gitmiş gibi duruyor.
Yani Kocaeli Belediyesi'ne beklenmeyen bir yaklaşımla hayvanat bahçesi çok güzel, çok temiz, bakımlı. Hani sanırsın biz Berlin'e gittiğimizde de nedense Berlin'deki hayvanat bahçesine gitmiştik.
Çünkü Avrupa'daki
çok görmek istedim.
En büyüklerinden biri diye söylendiği için gitmiştik. Yani
kaçırmayalım bu fırsatı diye.
Neymiş en büyüğü, nasıl bir şey oluyormuş diye.
Yani bir an orada hissine
kapıldım. Ama o kadar çok çeşit hayvan yok.
Değil tabii ama hani düzenli ve temiz olması açısından güzeldi. Tabii hafta sonu ve bayramlarda gidilmemesini. Ben böyle bayramda hani dedim böyle işte Kocaeli halk falan hani bayramlaşır gelmez falan.
Bayramın ilk günü. Evet.
Bayramın ilk günü kalabalıktı.
Çok kalabalıktı.
Evet. Orası güzel. Sonra Sapanca'ya gittik. Mesela böyle her yer bir Arapça yazılar. Çok ben azınlıkta hissettim. Gerçekten kötüydü. Ya hem de
turist Sabancı'ya, Arap turist.
Sabancı, Arap turist. Aydere geldik. Arap turist, oraya Arap turist. Şimdi de Boğaz'da bugün bir haber okudum. 100 tane bile yalı satın alınmış. Yani bu kadar kolay mı bir başka memlekette? Yani ben mesela Lizbon'a gideyim.
Sen parayı ver, al. Ha.
Param varsa alabiliyorum yani. Tamam, peki.
Yani. Evet, yani İstanbul tam boşalmadığını çok net gördük. Sabahtan çıkarsanız her yer rahat ama sonra akşamüstü ciddi trafik, otoparkta sıra bekliyorsun. Yani İstanbul boşalmış ama boşalmış. Yani İstanbul boşalmış hali bile insanlar sokağa çıkınca ciddi kalabalık oluyor. Ama ben de gitmediğime bir kere daha sevindim, yok, mutlu
yani
oldum.
Yok, yani gitmediğime tabii ki öyle sağa sola değil ama mesela hani Japonya'ya gitmeyi tercih ederdim. Anlatabiliyor muyum? Birkaç gün öncesinden gidip pazartesi, salı döneceğim gibi. Yani böyle uzak, mümkün olduğu kadar uzak. İşte Amerika'ya, Japonya'ya, ondan sonra Tayland'a falan. Hani burayı tercih ederim. Ama evet, sevmedim ben yani.
Türkiye
ben
sınırlarında da gidenler, bilmiyorum, gidenlerimiz vardır belki dinleyicilerimizden. Evet.
Neler bence, çektiler?
Evet,
ben merak
yollarda
ediyorum.
Neler çekildi. Bir de ulaştığın yerde de yiyecek bulamıyorsun artık. O her yer dolu, restoranlar dolu. Sana fiyat kaktırmaları bir yana, yemek bulamıyorsun. Denize girecek şezlong bulmak için savaş veriyorsun. Hepsi bir yani
değişme. Değer mi? O kadar evet, bilemedim. Ya biz çok yaşlandık Mehmet. Yok, yaşlanmadık da. Daha böyle medeniyet, refah. Medeniyet istiyorsun ya. Çok basit bir şey yani. İtiş kakıştan ziyade herkesin birbirine saygılı davrandığı, sırasını beklediği. Mesela bu da çok gözlemlerim arasında. Trafikte artık yoruldum yani bunları söylemekten de.
Zaten seni dinleyen kimse yok bence, o kitlesini dinlemiyor.
Tabii,
merak etme.
Tabii dinleyicilerimiz can yani. Beni anlıyorlar ne demek istediğimi.
Onun dışında bak, bu hani söylediğin müşterilerimden biri. Hani Ale diyeyim. Yaptığı iş mesela, o konuya tamamen konuyu atlayayım. Bir aylığına İstanbul'da bu kişinin yaptığı iş 3-4 tane firmaya aslında uzaktan iş yapıyor. Buna daha önce bir bölümümüzde anlatmıştık. Digital nomad deniyor aslında.
Evet, tam birebir örtüşüyor. Çünkü evet, bir de sadece tek iş de yapmıyor. Birkaç tane
evet,
böyle.
4 ayrı şey sardı, iş saydı. Bunları online olarak gerçekleştiriyor. Dünyanın her yerinden interneti olduğu sürece işlerini yapabiliyor ve zaten gelir gelmez Kadıköy tarafına yerleşmiş Airbnb, bir aylığına kiralamış. Hemen Kadıköy Belediyesi'nin çalışma yerini bulmuş.
Ya, IDEO ofisi falan
diyor. IDEO ofisi bulmuş. Orada çalışıyor. Dedi ki 22 ülke gezdim şu ana kadar.
Evet.
Yani artık yani insanların çalışma şekilleri çok enteresan. Herkese göre bir şey değil. Düşünsene, hiçbir odası, evi yok. Bir ay sonra başka bir yerde. Tamamen farklı bir çalışma şekli. Hem onun o şeyini dinlerken, tabii ben biliyorum böyle bir şeyler yaptığını da, ama bu kadar gezdiğini ve böyle çalıştığından haberdar.
Ama sen demiştin her ay bir şehirde geçiyor.
Evet, bir evet, şehirde. Arada bir ülkesine de dönüyormuş ama yani 20 ülkeyi gezme falan enteresan. Bekar olmak şart tabii böyle bir iş için muhtemelen. Ama değişik bir, yani herhalde bir 5 sene önce olmayacak bir şeydi bu tarz çalışma şekilleri. Bilemiyorum, var mıydı acaba 5 sene önce bu şekilde çalışanlar?
Yok be, artık daha günümüzde bu şekilde oluyor gibi.
Tabii biz
digital nomad ama bahsettik, hatırlıyorum. Evet. Tam birebir örtüşüyor. Ha, ben şunu diyeyim. Ay çok dedi, ben dedi İstanbul'u çok sevdim. İşte ilk defa geldim. Ondan sonra ya dedim işte bir ay kalacaksın. Tabii bu şekilde turist olarak sevebilirsin. Burada yaşayan olarak ben dedim gitmek istiyorum.
İşte senin de bazen hani ben sana aynısını diyorum. İşte Helsinki diyorsun, Lizbon. Ay çok güzel diyorsun. Lizbon diyorsun,
güzel,
ay çok güzel,
güzel
diyorsun.
Güzel.
İşte bak, uzaktan aynı
bir tek
şey.
Bir doktorlarımı özlerim yani. Benim farklı böyle.
Sen işte öyle zannediyorsun. Hep uzaktan bir yer içinde yaşamadığın sürece çok idealmiş gibi gözüküyor.
Tamam. Ya bence
sen şurada bak, bir kuru temizlemeyi bile bir ben bırakıyorum. Fiş bile vermeden senin kuru temizlemeni kabul ediyorlar. Para ödemeden işini yapıyorlar. Sonra bir ara alırız diyor mesela. Bakkalını desen aynı şekilde. Yani senin...
Ay benim bakkalım taksi çıkmadı. Takside bozuk çıkmadı da. Hadi tam sen, ben bozar mısın diyesin de sen hemen ver, bak bekletme. Sonra bozarız deyip taksi paramı veriyor sağ olsun market. İşte bu, yani. O kadar öyle bir samimiyetimiz
öyle
var.
Öyle şeyler
yani.
İşte olmaz yani. O
olmasın.
İşte farklı bir şey. Bizim tabii gündüz her ne kadar farklı aktiviteler yapsak da akşamları aktivitelerimiz televizyon şeklinde devam ediyor.
Mad Men.
Sen Mad Men'i söyle, ben Çernobil'i söyleyeceğim.
Çernobil, sen buyur Çernobil'i söyle.
Çernobil, tabii bizim televizyonlarımızda muhtemelen yayınlanmaz ama hani benim dimağımda çok taze gibi gözüken bir olay. Ve o olayların iç yüzünü anlatması açısından enteresan. Bizim televizyon kanalları gösteriyor mu? Dijitürk'te bir yerde yayınlanmıyor mu bilmiyorum ama çok çarpıcı bir dizi. İnsanın içi kararıyor ve nükleerin çok da Türklere göre olmadığı kanısı insanda oluşuyor. Çünkü hani bizim de yapımız Ruslardan çok farklı değil şey olarak.
Corruption anlamında.
ya da işin hep kestirmesine gitmek konusunda. Mesela bir İsveçli, bir Norveçli nükleer santrali çok güzel işletir. Hatta bir Alman da çok güzel. Yani
bir Japon.
Ama Japonlarda da kaza oldu. Fukushima
evet, yanlış var. Bir örnek verdim. tamam. Ama adamlar köprü falan yapıyorlar ya, intihar ediyorlar bir sıkıntı olunca falan o anlamda kastediyorum.
Tsunami sonucu olmuştu Fukushima ama gene de bir yani beklenen bir şeye karşı şimdi hazırlıksız olmasının sonucu oldu.
Bizde çatlaklar oldu. Akkuyu'da
evet,
mıydı?
Yani Akkuyu'da yeni yapılan şeyin ismi Akkuyu mu? Santral. Yani
Akkuyu nükleer santral.
Bilmiyorum. Fırsatı olan o diziyi izlesin derim. Ama şunu da söyleyeyim. Bana göre termik santraller nükleer santrallerden daha büyük bir tehlike. Çünkü evet nükleer santrallerin çok büyük dezavantajları var. Ama termik santralde en az santral kadar öldürücü, sadece yavaş yavaş şey yapıyor. Yani bir anda zınk diye öldürtmüyor nükleer santrali. Çevresini gibi yok etmiyor. Bütün o külleriyle falan bütün doğayı öldürüyor.
Evet. İkisi de birbirinden beter. Biz evet. Yeni bir enerji, güneş var, rüzgar var. Bunlar üzerinde odaklanmakta hayır. Fayda var. Hı. Şimdi diğer dizi Mad Men. Ben izliyorum.
Eski bir dizi.
Eski bir dizi. İnanılmaz sosyolojik analizler yapabiliyorsunuz. Yani bu kadın erkek ilişkileri, iş yaşamı, ondan sonra işte bu evlilikler, zenciler, yani o dönemde 1960'larda geçiyor değil mi? Doğru tabii. Çok değişik ve gerçekten kendimi alıkoyamıyorum izlemekten. Her sefer başka bir şey böyle çarpıyor yüzüme diyeyim. Başka hani o ilişkilerin boyutu, toplumun durumu, para, güç... İşte erkek, kadının rolleri. Daldın şimdi, Mehmet.
Yok dinliyorum sana.
Evet. Ben biraz etkilendim. Onu izliyorum. Böyle zaten başka da çalışıyoruz, ediyoruz, okuyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz buradan Mehmet'le.
Evet bu senin dediğin gibi işte bir haftalık tatil bize çok yaramıyor. Çünkü bir yere gitmiyorsun. Buradasın. Benim bir de yurt dışından işler geliyor. Ama Poyraz'da sen içeridesiniz. Hani
benim canım çıktı. Poyraz yani 2,5 yaşının verdiği... Tüm afacanlıkları haklı olarak yapıyor. O çocuğun deniz kenarında yani bir de havalar şimdi ısındı ya. Yani İstanbul zor bir şehir. Parka yakın değilsin, yürüme mesafesinde gidemiyorsun ki biz merkezde oturuyoruz. Yani Bostancı'da rahat bir yerdeyiz. Zor oluyor ama ben işte bir de sevmeyince sıkıntı geliyor. O yüzden tatili sevmiyorum. İşime gücüme gideyim. Bakıcı ablası gelsin yani. Hem Poyraz'la vakit geçireyim ama kendime de zaman ayırayım. Bir de işte sen tabii böyle freelance olmanın getirdiği farklı bir iş. Yani digital nomad değilsin çok şükür. Öyle olma. Ondan sonra ama bu freelance'ı da bazen tabii zorluyor. Yani Mehmet işim var deyip gidiyor. Ama benim de işim var hani baktığında ama kadın olay işte o roller değişiyor yani.
Hande bu freelancer olayına tam adapte olamadı.
Yok oldum da benim çok lehime olan bir durum olamıyor bir türlü.
Haberlerimize başlayalım. İlk haber senden mi?
Evet benim çok orijinal bir haberim var. Katılmamak mümkün değil. Bu arada sana birçok sorularım olacak. Podcast yayınımız süresince. Şimdi artık bu selfie çılgınlığı. Bu arada biz işte bu tatil süresince sağa sola giderken hani çevremizde böyle birkaç... Denk geldik kişilere böyle arabanın içinden, köprünün üstünde böyle garip pozisyonlarda diyeyim selfie'lerini çekenlere ve böyle selfie çağı tabii deniyor. Günümüzde de sosyal medya özellikle de Instagram bir çeşit böyle kendini sergileme ne diyeyim eylemine dönüştü. Bu arada şunu hemen araya gireyim. Sosyal medya deyince hatırlıyor musun bir bölümde biz bahsetmiştik Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter bunların aslında fonksiyonları çok farklılaştı. Ve bana çok saçma geliyor. Bir kişinin bir şeyi Facebook'ta post edip Instagram'da, Twitter'da, hani bazıları hızını alamayıp LinkedIn'e de post ediyor ki alakasız yani. Her bir mecrayı ayrı kullan. Instagram'ı kullanıyorsan orada kal yani. Ama belki LinkedIn'de Twitter bir noktada örtüşebilir ama birbirinden aslında farklılar ve ben her sefer mesela bir arkadaşım var diyeyim ya, bir tanıdığım diyeyim. Her sefer karşılaşıyorum aynı kareyle.
Hepsini de aslında post edebilirsin çünkü böyle stratejiler evet. var.
Yani ama hepsini, çok saçma.
Ama işte neyi yaptığını, sen işle ilgili bir şey yapıyorsan, geçen programlarda söylediğimiz işte ilk 25'e girme gruplu. Olayı mesela. Tamam. LinkedIn'i yapıyorum çünkü oradan takip eden ajanslar var, orayı yapıyorum. Tabii Facebook'tan ki. Yazıştığım veya da bir çevrem var. Ama
gruplar var.
Var
orada senin.
Evet, gruplar var ama ben kendi gidip gruba da post etmedim. Çünkü gidip tamam. gruba post etmek direkt hani...
Ya sen çok nadir yapıyorsun. Bu konu itibariyle de tamam örtüşüyor yani. Twitter'da da post edebilirsin. Ama bunu mesela Instagram'da da yapabilirsin. Çünkü kendi bülteninde. Yani senin mesleki olarak örtüşüyor. Hı. Ama şimdi benim mesela atıyorum çalışma arkadaşım, tamam mı? Facebook'ta oluyor. Ve yani işle ilgili bir şey yaptığında da aynı strateji yapıyor. Seyahatteki denizin içindeyken de ki fotoğrafını da. Ve o zaman hem önemini hem anlamını, inandırıcılığını yitiriyor yani o zaman bazı şeyler. Ya bırak deniz fotoğrafın Instagram'da kalsın. Yani yeme içme şeyin. O iş için ciddi bir şey de paylaşıyor. Takip ediyorum. İçerik çok dolu. Bırak onu da LinkedIn'de yap, Twitter'da yap yani. Uzatmayayım. Burada Brezilya'nın São Paulo şehrinde bir müze açılmış Mehmet. Müzenin ismi Museum of Me. Yani benim müzem gibi. Ve tüm ziyaretçilerine tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Bunu nasıl yapıyormuş? Tabii ki işin içinde var yapay zeka. Şimdi fiziksel dünyada dijital hayaller üreten bir yaratıcı ajans, Cactus isminde. Bu Cactus müzenin, yani Museum of Me'yi farklı boyut ve çözünürlüklerde 48 adet ekranla, ayna paneller ve ışık kutularıyla donatmış. Ve sen tabii bu ekranların arkasında da yapay zeka bulunuyor. Serginin girişindeki ekrana Instagram kullanıcı adını yazıyorsun ve yapay zeka dijital dünyadaki profilini inceliyor. Tamam mı? Sen şu hesabını girdiğin için. Ve bir dizi algoritma sayesinde bunu ekrana yansıtıyor. Tabii Instagram profilin renk, ses, animasyon, yorum, emoji birlikte bir kişisel kolaj yapıp böyle sergiliyor. Tamam mı? O yüzden ismi Museum of Me ve neredeyse Black Mirror dizisinde gördüklerimize ilişkin, yani o Black Mirror'ın da bu arada ikinci, yani sezonun ikinci bölümünü çok öneriyorlar. Ne olduğunu
hadi,
bilmiyorum.
Ben hepsini seyrettim o yüzden.
Sen Black Mirror'ı ne zaman izledin?
Black Mirror kaç senelik dizi? 4 sezon mu oldu? 5 sezon mu oldu?
Tamam, biz izledik. Seninle izliyorduk. Hatta bazı şeylere çok gergin oluyordu, stresli. Hani çip takıyor, kızı takip ediyor.
Sen ama hiçbirinin tanına kadar.
Olur mu? Olur sen mu? Çok yanlış hatırlıyorsun. Birkaç bölümünden rahatsız olup bırakmışımdır. Hani psikolojik olarak belki
sen
ağır gelmiştir.
Hiç istemedin.
Kız sürüyormuş bu gösteri ve aynalarla da sergideki bütünleştiğinde bir kaleidoskop etkisi yaratıyor imiş. Sonuçta teknolojideki ilerlemeler aslında yaşam biçimimizi değiştiriyor. Akıllı telefonlar ve sosyal ağlar, bu iki icat son 20 yılda yani tutum davranışlarımızı, bizi, her şeyimizi değiştirdi. Değil mi?
Mesela ben girsem benimle ilgili hiçbir şey bulunmayacak. Bir sürü yaptığım retouch ve post prodüksiyon işlerini görecek Instagram'a girdiğinde.
O da Mehmet Turan yani.
Evet. Ama ben ve ailemle ilgili yani kişisel bir şey bulması mümkün olmayacak mesela. Google yeni bir tablet çıkarmış. Tablet işte, çok bir şey yok. Bu aslında ev için bir tablet. Alexa diye bir sesle çalışan şey vardı.
Amazon'un muydu?
Evet. Ama Amazon'un Alexa'sı var. Google'ın da ona benzer gene bir cihazı var. Bu seferki de ekranlısını çıkartmış. Yani bir monitörü var. Bir özelliği üstünde, nasıl iPhone'larda ses kapatma tuşu var ya, manuel bir şey. Bu sefer farklı olarak bunun bir düğmesi var ve o düğmeyi açtığında, daha doğrusu kapattığında, kamera ve mikrofon bağlantısını fiziksel olarak kesiyor. Sen o düğmeyi kapattığında nasıl iPhone'da sesi kesiyorsun, kamerasını ve mikrofonunu kesmiş oluyorsun. Böylece herhangi bir yazılımla falan bir hack edilse dahi aslında fiziksel olarak artık o kameraya ve şeye ulaşma imkanını kaldırıyorsun. Yani bir güvenlik şeyi. Ve bu makalede onu belirtiyor. Yani bu aslında artık yeni bir trend mi? Bu trendin sonucunda artık güvenlik olarak telefonların gerektiğinde sesini ve kamerasını mesela kapatma, mikrofonunu kapatma gibi özellikler mi koyacağız? Çünkü eskiden bir aralar şu vardı. Ay bizi dinliyorlar mı ya da gizli bir şey konuşulacağı zaman telefonun pilini çıkartmak gibi bir şey vardı. Hatırlar mısın? Hı-hı. Bilmiyorum. Şimdi artık telefonun pilini çıkartamıyorsun ki. Entegre. Ya bir yere dolaba kilitleyeceksin. Öyle şey yapacaksın. İşte bu tarz yöntemlerle fiziksel güvenliği arttırma yönüne ilerliyorlar. Bilgisayarlarda da artık hem kamera hem mikrofon var. Artık bu tarz düğmelerle, fiziksel düğmelerle kırılamaz şekilde bağlantısını, mikrofon ve kamera bağlantısını kesebiliyoruz veya da bu yönde ilerlemeler olacak gibi gözüküyor.
Şimdi Mehmet, sen bizim podcast'imizi salı sabahı yayınlıyorsun. Hı hı. Salı gününü saat kaçta otomatik olarak?
6.
Sabah 6'da. Bunu belirlemende, sonuçta bunu sen belirledin. Hani benim haberim yok. Editini yapıyorsun, ayarlarını yapıyorsun. Belirlemende ne etkili oldu? Yani sen bilinçli bir şekilde tercih yaptın mı gün ve saat olarak, yoksa tamamıyla random, yani tesadüf bir şey mi oldu?
Hayır, kendim bir öngörüde bulunarak
kendi
yaptım.
Öngörülerinden ya da içgörülerinden, insight'tan mı yola çıktın?
Tamam. Nedenini söyleyeyim mi? Çok tabii. Basit anlatayım. Şimdi pazartesi haftanın ilk günü. İnsanlar zaten işe gidiyor ve bir o pazartesi sendromu var.
Yani bir maillerine bakıyorlar, bir işleri toparlamaya çalışıyorlar aynen falan. Öyle.
Cuma günü de tam tersi bir
demotivasyon.
Ay cuma günü de şey demotivasyon. Tam tatile çıkma
işte yani
şeyi.
İşle ilgili.
İşi bırakma. Artık o günü de bitirip hafta sonu tatilinin şeyi var. O yüzden pazartesi ve cumayı attım.
Tamam.
Bu
kaldı 3.
3 gün. Bu üç günden birisi olacaktı. Şunu düşündüm. İnsanlar podcast dinleyeceklerse daha çok işe giderken dinlerler diye düşündüm. Hı hı. Ve o sebeple de haftanın pazartesiden sonraki ilk gününü tercih ettim. 6 olmasının sebebi ise şu. İşe gitmeden, yola çıkmadan önce evdeki internetten telefonlarına düşüp download edilsin, inmiş olsun şeklinde bir planlamayla bu hareketi gerçekleştirdim. İlk 7'ydi, sonra 6'ya çektim.
7'ydi, 6'ya çektin. Çok doğru yapmışsın. Şöyle, senin bu içgörün bilimsel bir deneyle kanıtlanmış Mehmetciğim. O yüzden soruyorum. Şimdi ben burada newslabturkey.org sitesini takip ediyorum. Bu aslında Medium'da yayınlanan İngilizce bir makale. Emre Saklıca tarafından çevrilmiş. Ben o Newslab üzerinden bu çeviriye denk geldim. Başlığı şu: podcast'inizi hangi saatte yayınlamalısınız? Gerçekten çok faydalı bir eser olmuş, yazı olmuş. Şöyle, şimdi analizde örneklemini araştırma yapanlar bölüm başı en düşük 1000, en yüksekte 100.000 indirme arasında kısıtlıyorlar. Ondan sonra şimdi aynen senin dediğin gibi, bir saniye hemen geliyorum. En çok salı sabahı sabah saat 5'te indirme yapılıyormuş. Evet, sen 6-7'den 6'ya çekmen çok isabetli. 5 belki çok erken olur.
Bık diye belki sesli uyarısı olanlara rahatsız eder telefonun başucunda olursa.
Peki şöyle bir şey denesem. Bir de çarşambaları çok öneriliyor bu yazıda, deneyde. O şekilde çıkmış. Senin böyle mesela bunu ölçümleme şansımız var mı?
Yok, değiştirmem
lazım. Mesela bir hafta salı, o bir hafta çarşamba.
O bizim reytingleri düşürür. Çünkü insanın alışkanlığını bozar. Ben diğer podcast'imizi, bu görsel şehri de perşembe sabahına koydum. Ancak onu çarşambaya çekebilirim mesela.
Ha, onu da soracaktım. Görsel şehir kardeş podcast'iyim. Evet.
Onda da 500 kişi olduk. Bu arada bayramda da bir 1000 kişi düştü. İnsanlar bayramda podcast de dinlemiyor.
Evet, bizim değil mi dinleyici sayımız? İşte o yüzden sevmiyorum ben bu bayram tatillerini. Evet.
Perşembe mi iyi diyorlar bir de.
Çarşamba sabaha karşı 2, bir de salı sabahı 5, ama salı çok bayağı indiriliyormuş. Teorilerine göre de podcast'ini işe gitmeye hazırlanan bir podcast dinleyicisinin Yani en üst sırada yer alarak indirdiğini gösteriyor. Bir de vardiyalı çalışanlar da işe gidiş saatlerinde 16'da yüklendiğinde podcast'lerin indirim oranının yükseldiğini gösteriyormuş gibi.
Perşembe ile ilgili bir şey var mı? Çarşambaya
Perşembe en çok podcast bölümü indirilen gün.
Ha, işte o zaman ben Perşembe'de...
Sen değiştirme görsel şehri. Neyse ben sana bunu paylaşayım. Hızlı şimdi özet geçtim. Bayağı detaylı açıklamalar da var ama bu şekilde.
Tamam. Değişen ofis kültürlerinin sonucu, Amerika tabii bu şey Fast Company'den bir haber. Ofislerdeki ciddi para harcanan şeylerden biri de ofis neymiş? Dolapları. Çünkü bu artık açık ofis ilk aşamasına geçildikten sonra artık insanları açık ofislerde masada tahsis edilmiyor. Yani sen aslında boş bulduğun yere oturuyorsun. Hı hı. Veya da işte toplantın varsa gidiyorsun, geldiğinde boş bulduğun bir masaya oturuyorsun. Yani fix bir masan yok.
Ay, bu laptopını... akademi için inanılmaz, aklın almayacağı bir şey yani.
Ama işte bak şimdi bu sistem olunca ofislerin tasarımları, her şeyler değişmeye başlamış. Ve en çok şirketlerin para harcadığı şeylerden biri de ofis dolapları olmaya başlamış. 1 milyar dolarlık bir sektör, yani senelik bu alanda harcanan para 1 milyar dolarmış. Ve Holman şirketi diye bir şirket Amerika'da, şirketin yaptığı şey metal olmayan ofis dolabı tasarlamakmış. Pazarın, 1 milyar dolarlık pazarın %70'i bunlardaymış.
Bayağı da fazlaymış.
Yani demektir ki
paraya
bu,
para demiyorlar. 700,
senede 700 milyon dolar para geliyor. Yani gelir olarak, evet. Karını göstermiyor ama 700 milyon dolar geliri olan bir firma. Müşterileri arasında Apple, Nike, Goldman Sachs falan varmış. Her firmanın da kendine göre bir tasarım isteği oluyormuş. Mesela ne var bu lüks dolapların içinde?
Ne var?
Şarj alet, şarj istasyonları falan varmış. Gelip telefonunu içine takıp kilitleyebiliyorsun. Onun dışında antibakteriyel oluyormuş, işte mikrop tutmasın tarzında. Nike dolaplarının dışını tahta olarak tasarlanmasını istemiş. İnsanlar spor yaptıkları zaman şu kadar sınav çektim falan gibi şeyleri veya da tebeşirle yazma imkanı sunuyorlarmış. Ama en ilginçlerinden biri Apple'mış. Çünkü Apple Steve Jobs ölmeden önce yeni kampüsüyle ilgili sadece iki karara Steve Jobs vermiş. Bunlardan biri kampüsün şekli, daire olması şekliymiş. Bir de içindeki dolapların nasıl olacağına Steve Jobs karar vermiş. Ve aslında burada diyor ki şirketin CEO'su Travis Holman, normalde bütün inşaat biter, her şey bittikten sonra bizi çağırırlar ve nasıl bir dolap sistemi istediklerini anlatırlar. Daha inşaat başlamadan Apple bize haber verdi diyor ve iki haftada bir de sürekli toplantı yapılmış ve birebir Steve Jobs'ın istediği şekilde olması üzerine.
Neymiş çünkü dolapların özelliği?
İlginç olan şeylerden biri içinde şarj istasyonu yokmuş ve bu da yine Steve Jobs'ın kararıymış. O Apple'ın bir beyaz rengi var, o renkte olmasıymış falan. İşte farklı yerlerin dolaplarının burada bağlantımızda paylaşırız tasarımı var. Facebook'tan bilmem nereye kadar ve bütün rakip firmalarının hepsinde bu sistem var. Yani işin diğer şeyi, yani Google da bu sistemi kullanmış, bu firmadan almış. Facebook da buradan, Nike da buradan, Goldman Sachs da, evet %70. Adamlar dolap yaparak, yani ofis dolabı yaparak
tasarım
büyüyorlar.
Sadece
evet.
Dolap
herkes de istediği geçiyor. Şekilde yapılmasını evet. istiyor.
Fast Company'yi ben seviyorum. Çok orijinal haberler oluyor. Hiç aklına gelmeyecek, değil mi?
Evet. Bu da firmanın, Holman'ın web sitesi.
Dolapçı.
Evet, dolapçı.
Ama baksana yani workspace, courts, clubs, ne bileyim cultural, medical, fitness, yani sektör olarak ayırmış, her sektöre hitap ediyor.
Evet.
Baktığında yani sağlık sektörüne ayrı bir dolap tasarımı,
evet.
İşte clublere gidersen resort otellerde ayrı, iş yeri workspace'de ayrı.
Evet, evet.
Aslında kısa bir haber. Hani ilham verici mi diyeyim, çok mu özendim diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Sonuçta haber şu. Guinness Rekorlar kitabına giriyor bu genç kadın, 21 yaşında Amerikalı Lexi Alford. bu yaşta dünyadaki bütün ülkelere ayak basan, gezen kişi olarak.
21 en genç kişi
olarak. En genç kişi olarak. Evet. 21 yaşında. Dünyada kaç ülke var? Hani egemen devlet dediğimiz?
Bilmiyorum.
196. Hı. 196 ülkeye ki Kuzey Kore, Yemen, işte Pakistan'a hepsi dahil. Hı. Ayak basmış, gezmiş ama zaten 18 yaşına önce de ailesiyle çok geziyormuş. Hı. Hı. Ve 21 yaşına 3 yılda da tamamlamış yani görmediği yerleri. Ve bilmem hani mesela böyle haber çıkıyor ya, 11 yaşında yelkenliyle Pasifik Okyanusu'nu geçti. Hani bu 11 yaşında ne bileyim hala annesi ayakkabını bağladın, üzerine sweatshirt aldın mı diye hani biz sorarız ya, ya da sorulur yani böyle şahit olmuşsundur. Yani insanlar neler yapıyorlar? O yüzden hani ilham verici mi, özendim mi, kıskandım mı bilmiyorum. Bu herhalde yetiştirme tarzıyla da ilgili bir şey, parayla ilgili bir şey. Yani araç olarak parayla ilgili bir şey. Ama özgüvenle de ilgili bir şey değil mi Mehmet?
Evet. Yani, ailelerin çocuğunu biraz da rahat bırakması, sürekli yanında durmaması.
Dan kafama taşlar geliyor.
Oyun parkında bile dibinde olmayıp bırakıp
dibinde
oynaması.
Dibinde değilim. Uzaktan gözümle kontrol ediyorum.
Merdivenleri tırmandın Hande'ciğim.
Ayağı kalktı ta tepede.
Kalksın oturmasını da bilir. Sen ona o güveni sağlamazsan olmaz o iş.
Peki.
Hande tamam, yani Poyraz... Zaten. Ben kızdım da yere indin. Poyraz böyle kaykayda, kaydırakta, kaykay diyorum. Kaydırakta ayağa kalktı diye şeyinde, kaymanın başlangıç noktasında fırladı yerinden ve basamakları fırlayıp yanına kadar çıkmayı sağladı. Çocuk bu kalkar, oturur. Bu böyle yani.
Başka çok bunu, yüksekti bunu kaydıran, yapan... en yüksek kaydıran tepesine çıkmıştı Poyraz, yanında koruma da yoktu.
Ben oradayım, aşağıdaydım, hiçbir şey olmazdı.
Düşsün yani, tutardın. Tamam, ben de tutardım ama ben hafiften fırlayayım dedim. İçgüdüsel olarak.
Yok işte doğrusu o değil.
Tamam, Monsieur le Docteur. Evet.
Okey, bir haber daha vereyim ben bu haftalık haberlerimi bitireyim o zaman. Şimdi bazı sitelere Facebook ID'ne, Facebook kimliğine giriş yapabiliyorsun. Bazı siteler Google kabul ediyor, Twitter var. İşte bu gruba Apple da katılıyor ve sign in with Apple, yani Apple ID'ne, Apple şifrenle giriş yapma imkanı verecekmiş.
Ne gibi gruplar?
Hani mesela bir diyelim ki Spotify'ya login olacaksın. Hı hı. Bir web sitesine login olman gerekiyor. Şifre yaratmak yerine işte Facebook kimliğinle ya da işte Apple kimliğine girebileceksin. Ama Apple biraz daha güvenlik kısmını daha arttırmayı hedefliyormuş. Ve bunun dışında o siteye girerken mesela Apple telefonun varsa veya da telefondan giriyorsan şifreni girmiyorsun da parmak izinle girişi sağlıyorsun. Web siteden girersen telefona bir şey gelecek mi onu bilemiyorum. Hani böyle bazı özellikler ekliyorlarmış. Ama benim kişisel tavsiyem en güzeli her site için ayrı bir kendi kullanıcı ismi ve şifrenizin olması.
İşte
şifrenizin de evet farklı olup kendinize ait bir uygulama içinde bu şifreleri saklamanız. Bunun sebebi niye? Eğer bir gün mesela zor olsa da Facebook, Apple gibi bir yer hack edildiğinde sizin diğer sitelerinize girişinizi engellememesi veya da mesela Facebook'tan çıkmak istersiniz ama bütün başka sitelere girişiniz Facebook üzerinden olduğu zaman bir de bu siteleri tek tek değiştirmekle uğraşmak zorunda kalırsınız. O yüzden benim tavsiyem her siteye kendi kullanıcı ismi ve şifrenizle oluşturup onunla girmeniz ve şifrelerinizi her site için farklı olması ve bunu bir şifre saklama programında saklamanız şeklinde. Böyle bir haber.
Sana bir sorum var. Hı. Ben şimdi livescience.com sitesine bakıyorum. Barış arkadaşım önermişti bana. Siteyi çok tabii güzel, değişik haberler var. Burada da mizofonya'dan bahsediyor. Ne olduğunu biliyor musun mizofonya?
Hayır, duymadım bile.
Mizofonya aslında mizo bilemiyorum ama fonya hani sanki ses evet. Hı. Dolayısıyla bazı sesler neden hani bazı insanları böyle delirtiyor gibi ya da sinirine dokunuyor diyeyim. Sana hiç böyle sinir eden bir şey var mı?
Yani sessiz ortamda bir gürültünün olması veya da işte seninle anlattığımız gibi geçen programda bir kafede oturup da arka tarafta bir oyun sesinin gelmesi mesela. Ha, normalde evet, belki yani başka bir ortamda seni rahatsız etmeyecek bir ses. Belki sen de bir gürültü yapıyorsan etrafta başka gürültüler olsa olur. Ama bir oyunun sesi, sesi
yani seni kafede ya da
uygun olmayan bir yerde rahatsız edebilir.
Ha. Ha, o şekilde. Benim mesela o beni hani crazy dediğim böyle delirtmiyor. Sinir oluyorum sadece ama tahammül edemediğim gerçekten birkaç tane ses var. Ve ben üniversitede Tarabya'da okudum, Marmara Üniversitesi'nde. Kadıköy benim Beşiktaş vapur hattımdı. Kaç sefer vapurda yerimi değiştirdiğimi bilirim. Bir tesbih sesi. Yani böyle gidiyorsun sabah, bilmişsin. Gazete okuyorsun, ders notlarına bakıyorsun, kitap okuyorsun bir şey. Tık tık tık. Bir de böyle bozuk paraları alıp şıkır şıkır şıkır şey yaparlar. Ben bu ikisine hayatta tahammül edemem. Kaç sefer bir dolmuştan indim, sarı dolmuştan. Hani bir keresinde onu hatırlıyorum. Kaç seferde vapurda yerimi değiştirdim. İmkansız yani, tahammül edemem. Bu tür şeyler olabiliyor. Hala tabii neden hani beynin tabii o süreçlerine falan bakıyorlarmış. Ve hastalık olarak kabul edilsin mi? Yani mizofonya sonuçta isim konmuş. Ama hala gizemli bir durum deniyor. Ama bu sebepten hani boşanmalar oluyormuş, insanlar işlerini terk ediyorlarmış. O kadar sıkıntı veren de bir durum imiş. Hatta bazen diyor ki işte otizm, disorder, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı neyse. Yani bunlar gibi aslında bunun da bir nörolojik olarak hani problem olduğu söyleniyor deniyor. Ben kendimce yani çözüm buluyorum. Yerimi değiştirip ve o mekanı terk edip. Mizofonya. Değil mi?
Evet. Tamam. Ben o kadar bir şeyim düşünüyorum.
Mesela
kadarıyla
sinemada filmden çıkan insanlar oluyormuş. Çips yani kırt kırt kırt kırt kırt kırt yiyorlar ya. Mesela ona takıyor yani. O çok rahatsız ediyor.
Yok, benim yani şu anda hatırladığım kadarıyla hiç öyle bir şeyim olmadı. Evet.
Peki.
Tamam.
Tamamdır.
O zaman bu haftayı bitiriyoruz.
Hala podcast buluşması için, havadan sudan buluşması için bir anket açmadım. Açacağım.
Evet, Hande böyle yapar bazen. O zaman bize e-posta ile ulaşmak isterseniz havadansudan@35mm.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bütün bu bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar, bazen videolar 35mm.com altında havadan sudan bölümü var. Onun altında da her bölüm için ayrı bir sayfamız var. Hatta arzu ederseniz bu sayfaların sonunda da kendi yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bunun dışında Havadan Sudan isminde bir Facebook grubumuz var. Hande'nin yapacağı anket, bir gün yapacağı anket veya da işte bölümlerin duyurusu, bazen de bölüm yapamama duyurularını bu sayfa üzerinden gerçekleştiriyoruz. Arzu ederseniz bu sayfalardan kendi haberlerinizi, gördüğünüz ilginç haberleri de paylaşabilirsiniz. Benim Twitter adresim @35mm, Hande de Hande Tek Turan'ı kullanıyor. Ve böyle umarız gelecek hafta sizle tekrar görüşmeye fırsatımız olur. O zamana kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Arda Görgün.